Ayrım 9.
Çatıdan inen dantel gibi gölgelikleri, adeta porselen titizliğiyle şekillendirilmiş baca ağızları, insanların ellerinin ulaşamayacağı kadar yüksekte olmalarından şanslı sayılırlardı. Zira o güzelim zarif masal evinin bütün balkonları, girişleri, derme çatma, ahşap, demir ne bulunursa onunla garip in gibi odacıklarla çevrilmiş. Bir musluktan oluşan mutfak ve eski kırık bir yataktan ibaret odanın bir arada yer aldığı bu kutu odalardan birinin kapısında duran yaşlı kadına doğru ilerliyoruz. Beş basamaklı merdivenin başında trabzana bağladığı çamaşır ipine tutunmuş, birilerini bekler gibi bakıyor. O kadar yaşlı ki hayata onu bağlayan tek şey sanki sıkı sıkı avuçladığı şu ince ip. Kalın camlı gözlüklerine rağmen fotoğrafları seçemiyor. Dikkatli dinlemesine rağmen denilenleri pek net anlamıyor. Yalnız bu evde onun çocukluğunda Türk asıllı bir ailenin oturduğunu mırıldanıyor. Daha fazla bir şey hatırlamıyor. 100 yaşını geçmiş. Tatyana'nın sabırlı ısrarlarına en son şu yanıtı veriyor. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. Bildiklerimin üzerinden çok şeyler geçti. Benim şimdi tek bildiğim ölümü beklemek. Kont Voronitsov'un 19. yüzyılın ilk yarısında Elhamra Sarayı'ndan esintilerle inşa ettirdiği Alupka Sarayı son durağımız. Dönüş yolculuğumuzda güvercin yuvasının bir masal şatosu gibi Karadeniz'in üzerindeki kayalarda yükselişini izliyoruz. Akşam otelimizin lokantalarının birinde revü seyrederek son yemeğimizi yiyoruz. Revü'nün birbirinden güzel kızları, usta balerin vücutları ile Amerikan veya Fransız kaynaklı müzik eşliğinde sahneyi dolduruyorlar. Masalardaki otel müşterilerine bakıyorum. Büyük bir çoğunluğu genç kuşaktan. Dağılan Rusya'nın para harcayabilen şanslılarının onlar olması acaba bir tesadüf mü? Sadece iyi yaşamayı özledikleri için çok mu çabalıyorlar, yoksa değişen dünyaları içinde eski kuşak yeni çarka ayak uydurmadığı için para getirecek işler gençlere mi kalıyor? Masalarda sadece otelin lokantasında yemek yiyebilmek için beylere eşlik eden alımlı, zarif genç kızları izliyorum. Yaptıkları işin son derece tabii kabul edildiği belli. Otelde de zaten bu tip girişler için bir yasak yok. Yeter ki bir otel müşterisi bu misafirleri sahiplensin. Ondan sonraki relasyon otelin parasını ödeyen adamın insafına kalmış. Bu taptaze, pırıl pırıl kızlara güzel bir yemek ikram etmek keyfi için davet yapan centilmenler de var. Şampanskaya içmekle lüks bir kadın olunacağını sanan zavallıları gecenin karanlık saatine kadar götürenler de var. O da bazen ayrıca pazarlığa tabi, bazen ise yemek fiyatının içinde. St. Petersburg Üniversitesi'nde ekonomi tahsil eden 3 genç kızın oturdukları masadan bir görevli tarafından kaldırılışlarını üzüntüyle izliyorum. O kadar güzel, o kadar kibar ve zarifler ki. Ve biraz füme balık birkaç kadeh şampanskaya için sofralarına oturmaya hazır oldukları erkeklerin birçoğundan daha zeki, daha tahsilli ve asiller. Düştükleri durumu önce insan, özellikle de bir kadın olarak son derece ağrıma giderek izliyorum. Klasik bale, İspanyol dansı, Amerikan kaberesi esintileriyle dolu, çıplaklı, sihirbazlı, şansonlu bir geceyi, harika siyah havyar, nefis bir vodka, füme balıklar, söğüş etler ve finalde nefis bir somon tava ile yokladığımızda karı koca ikimize gelen hesap bahşiş dahil 7 dolar. Ne kadar ucuz, bedava diyeceğiniz geliyor değil mi? Benim için öyle değil. Cedlerim bu topraklarda öyle fiyatlar ödemişler ki kendimi hiç de bedava yemek yiyor gibi hissetmiyorum. Günlerden 24 Ağustos Pazartesi, saat sabahın 5.30. Bizi Simferopol'e havaalanına götürecek otobüsteyiz. Yalta Oteli'nden Yılankavi yoldan tırmanarak ana yola çıktığımızda mehtabı fark ediyorum. Sağımızda aşağıda Karadeniz uçsuz bucaksız uzanıyor. Öylesine uzağa gidiyor ki gecenin karanlığı ile birleşiyor bir yerden sonra. Tepeden denize doğru inen ağaç yığınları ve ardında üzüm bağları, ileride suyun içinde uzanan küçük kayacıklar. Bütün bunları ben daha evvel yaşamış gibiyim. Havada bildiğim bir koku var, içimde çok iyi hatırladığım bir eziklik. Mehtap bir şeyleri hatırlatmak istercesine aynı gölge oyunlarını yapıyor. Alışta levhasını gördüğüm an yüreğim daha bir hızlı çarpıyor. Yine hayal perdem canlanmaya başlıyor. Bir an için tepenin ucundaki evde dedemi görüyorum. Şuura ile birlikte. Sessiz tepenin eteklerinde uzanan denizi seyrediyorlar ama kısa bir an. Karadeniz hiç bitmeyecekmiş gibi gidiyor, gidiyor. Süratle geçiyoruz Alışta kıyılarını. Ama burada daha yaşayacaklarım var biliyorum. Gecenin karanlığı içimde sanki. Öylesine huzursuzum. Mehtap bulutların arasında kayboluyor. Hayal gücüm bana oyun mu yapıyor diye silkiniyorum ama değil. Sanki 76 sene öncesini yaşamam için tabiat ilk günden beri bana oyun yapıyor. Uzaklaşıyoruz, uzaklaşıyoruz. Dalgalara karşı ilerlemeye çalışan Taka'yı görüyorum. Silah sesleri kesildi, dedemi görüyorum. Onun gözlerinden ne görüntüler geçtiğini biliyorum. Seyit Eminov'un gözlerinde Alışta kıyıları, yavaş yavaş Türk perde ardına saklanır gibi uzaklaşmaya başlıyor. Bir daha asla göremeyeceği memleketinin son resmini göz bebeklerine nakşedip saklamak ister gibi bakıyor. Kocaman bir dalganın kıç tarafa çarpınışı ile suya varışı arasındaki daracık zamanda kıyının hayali tamamen gözden kayboluyor. Mehtap'ın bulutlar arasında bir dalıp çıkmasıyla ben de denizdeki hayalimi kaybediyorum. Gördüklerim hayal miydi yoksa dedem benim de onun gerçeklerini yaşamamı mı istemişti? Ona yine yetişemedim. Ama şu an biliyorum Karadeniz'deki Taka'nın üzerinde artık göremediği Alışta kıyılarına bakıp sessiz ağlamakta. Otobüsümüz Alışta levhasını geride bıraktı. Ben de ağlıyorum. Mısır, Gültekin Çizgen. Gültekin Çizgen 42 yıldır fotoğraf çekiyor, dünyayı geziyor. Yaşamı çekiyor, doğayı çekiyor, ülkeleri çekiyor. Birkaç kez ülkesinin tamamını gezdikten sonra 5 kıta, 7 iklim ve 7 denizde 70 yabancı ülkeyi de gezme fırsatını yakaladı. Çağımızda dünyamızın fotoğrafik topografyasının çıkarılmasına değerli meslektaşları ile birlikte katıldı. Fotoğraf Kurumları ve Sanat İçin 6 Deneme Kitabı, Bir Teknik Kitap, Bir Anı, 10 Fotoğraf Albümü ve 4 Resim Kitabının yanında Gezi Bibliografyamızda yer alan Afrika Günlüğü kitaplarını üretti. Çizgen, fotoğraf çekilirken veya izlenirken içine mutlulukla girdiğimiz yeni dünyaların kapısıdır diyerek dünyayı gezmeye devam ediyor. Bu bölüm Gültekin Çizgen'in Say Yayın Evi tarafından 1995 yılında yayımlanan Afrika Günlüğü isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. 24 Nisan 1993 Cumartesi, Kahire, Mısır. Afrika'nın en büyük kenti Kahire'nin uluslararası havaalanından bindiğimiz taksinin şoförü dönüp sordu. Mısır'a hoş geldiniz. Neredensiniz? Türkiye'liyiz, İstanbul'dan dedik. İstanbul kaç yıllık kent diye şoför sorguya devam etti. Ben hemen iftiharla 2700 yıllık dedim. Mısırlı güldü. Ne kadar gençsiniz dedi. Bakın şimdi 4000'li yıllardan geçiyoruz. Evet, tarihin anasına gelmiştik. Merhaba Mısır. Yıllar sonra yine Mısır'daydım. Bir farkla. O zaman gezi notları yazmıyordum, şimdi yazıyorum. Mısır, dünyanın en eski uygarlık miraslarından birine sahip bir ülke. Uygarlık macerası yaklaşık 7000 yıl önceleri Mezopotamya İndus Vadisi, Çin'in Sarı Nehir çevresi ile Nil Deltası'nda başladığını tarihler yazıyor. Bugün Mısır, tarih içerisinde çektiği tüm çilelere rağmen dünyanın önemli bir turizm gözdesi. Bunun çok önemli nedenlerinden biri kültürel zenginlik kadar özellikle kışları son derece ılıman iklimiyle soğuk iklimlerde yaşayan zenginlere bir kaçış olanağı vermesi. Mısır turizm alanında büyük ufkunu iyi değerlendirmiş, Kahire bir oteller kenti. Dünyanın önde gelen tüm otel zincirleri başkent Kahire'yi mekan tutmuş. Üstelik tek bir otelle de değil. Hilton, Sheraton, Holiday Inn gibi otel zincirleri birkaç otelle piyasaya girivermişler. Bin minareli başkent Kahire, ünlü müzeleri ve çarşısıyla her çeşit turiste bir şeyler sunabiliyor. Gezmeye Sakkara'dan başladık. Sakkara, ilk Mısır uygarlık yapı gruplarından biri. Son derece sade, anıtsal mimarisiyle dikkat çekici. İçeride yaşlı taş ustaları bir taraftan ahenkli çekiç sesleriyle taş yontup, yıkık yerleri restore ediyorlar. son derece keyifli fotoğraflar çektim. Aslında Mısır'da fotoğraf çektiğiniz zaman aynen Fas'taki gibi bahşiş diye yakanıza yapışılıyor. Ama buradaki işçiler herhalde iyi para aldıklarından üzerime gelmediler. Çöl ortasında bir vaha gibi yükselen anıtın etrafından yalnızlığın tadını çıkararak deklanşöre basıp durdum. Otele çarşı üzerinden döndük. Bir bütün koca lahanayı başının üzerine yerleştirmiş siyah çarşaflı Arap kadınlar, kenarlarda koca koca maydanoz demetlerini sıralamış satıcılar. Gözlerinin üzerine tel çerçeveli eski gözlüklerini düşürerek gazete okuyan terzilerin arasından geçerek. Çok canlı bir alışveriş manzarası var. Batının o hastahane disiplinindeki çarşılarına göre cap canlı bir tezat. Bilindiği gibi Batı, Napolyon'un Mısır seferinden sonra gözlerini buraya dikti. Hem Hindistan yolunun kapısı olması nedeniyle hem de hiç bilmedikleri anıtsal bir kültürün ve canlılığın merkezi olduğu için. 25 Nisan 1993 Pazar, Kahire, Mısır. Başkent Kahire, yalnız Mısır'ın değil dünyanın en kalabalık kentlerinden biri. Nüfusun 14 veya 15 milyon civarında olduğu söyleniyor. Bu durumda Meksiko City ve Tokyo'dan sonraki en kalabalık kent olduğunu söyleyebiliriz ve Kahire yaygın bir kent. Sadece Nil kenarında büyük gökdelen oteller dışında fazlaca yüksek bir yapılaşma yok. Modern yerleşimlerde kat yüksekliğinin 5 ila 6 kat ile sınırlı olduğunu gözlüyorsunuz. Genelde yapılar 2-3 katlı. Bizim büyük kentlerimizin başına gelen elbet buranın da başına gelmiş. Büyümenin getirdiği spekülasyon buranın da yükselen arsa fiyatları karşısında o şirin alçak yapılarını eritiyor, yerine yüksek yapılar getiriyor. Nil kıyısında yaptığınız küçücük bir gezinti bu değişimi izlemenize yetiyor. Bugün Mısır'ın ulusal bayramı. Sabahtan bu yana bir alay genç sokaklarda bağırarak koşuya başladı. Sıcak bir ülkenin sıcak kanlı gençliği. Sina'nın kurtuluşunu kutluyorlarmış. Uluslarının bayramları kendilerine göre yorumlamaları her zaman ilgimi çekmiştir. Aslında Kahire sokaklarını gezerken Mısır'ın bugün sürdürdüğü kimlik olayını da izliyor insan. Bir meydanda Mısır antik aslan heykelinin yanında ayakta duran çağdaş kadınının sergilediği anlamın Mısır'ın topraklarındaki köke bağlanma iradesi olduğuna şüphe yok. Her ne kadar bugün bu topraklar üzerinde yaşayan ulusun o eski uygarlığının temelleriyle tam bir ilgisi olmasa bile bu bağın kopuk olmadığını ispatlayan o kadar çok tarihi ve sosyal gözlem var ki. Sokakta başıboş dolaşan kediler sanki hiyeroglif yazılarından fırlamış gibi. Dün Memphis'te gördüğümüz Ramses heykelini Luxor Vadisi'nde bulan ünlü İngiliz arkeolog Carter, Tanrılar ve İnsanlar adlı o nefis kitabında şunları anlatıyor. Heykeli bir sala yükleyip Nil'den Kahire'ye doğru yola çıkarmışlar. Çöldeki kabileler haberi almış. Herkes ata binip kıyıya akın etmiş. Ramses'in heykeli geçerken herkes secdeye varıp dua etmiş. Acaba şimdi bunu nasıl yorumlamalıyız? İslamiyet'in yorumu açık da, insan kültürünün davranışlarına pek akıl ermiyor. Buna akıl ermediği gibi bugün Memlük mezarlığının o boş muhteşem mezarlarının da herhalde Firavun'un piramit geleneğiyle bir ilgisi olduğu da açık. Koca koca cami ve binaların bir ölü evi olarak yüzyıllarca Filistinliler Kahire'yi işgal edene kadar boş kalması da ilginç. İnsan geninin kültürel bir bağlantısı var mıdır acaba diye sorarak cümlemizi noktalayalım. Otelin çatısından aşağıya Nil'e bakıyorum. Sağda solda balıkçı kayıkları, ileride tipik Nil yelkenlileri. Nil, Kahire'ye hayat veriyor. Akşam Giza'daki ses ve ışık gösterisine gidiyoruz. Giza piramitlerine ışık gösterisinin düzenlendiği yerden bakınca, önce tüm heybetiyle Keops'un eskiden 146 metre olan, şimdi 137 metreye düşmüş kütlesini görüyorsunuz. 2,5 milyon blok taştan yapılmış. Mısır'a simge olmuş, dünyanın 7 harikasından ilkini görüyorsunuz. Onun yanında Kefren piramidinin 143 metrelik tepesinde yüce bir dağ başının karlı zirvesini andıran, halen yerinden dökülmemiş parlak granitlerini görüyorsunuz. Daha geride de Mike Kerenas'un 62 metrelik, daha küçük cüsseli piramidi seçiliyor. Piramitler bir plato üzerinde sıralanmış, tümünü de Sphinx koruyor. Işık gösterisini bu işlerde bir zamanlar çok ünlenmiş bir Fransız ekip, bizim Sultanahmet ve Anıtkabir'i de hazırlayanlar yapmış. 5-6 değişik mikrofonik anlatımla tek düze bir tarih anlatımı. Bugünün teknik olanaklarıyla sanırım yenilenmeli. Ama nasılsa bir gelen bir kere daha izlemediğine göre ne lüzum var diye de düşünülmekte olabilir. 26 Nisan 1993 Pazartesi, Kahire, Mısır. Kahire'nin en ünlü müzesi Mısır Müzesi'ne yollanıyoruz. Mısır'ın tahrip edilmemiş, soyulmamış, kaçırılmamış tarihi eserlerinin toplandığı yere gidiyoruz. Gerçekten kalanlar diye tanımlamamın nedenini açıklamak isterim. Müzenin neredeyse bir tam katını dolduran Tutankamon'un hazineleri diye bilinen mezarını görünce her şeyi yeniden değerlendiriyor insan. Bir tesadüf, Mısır televizyonu da Firavun'un altın mezarı çevresinde bir program çekiyordu. Olamayacak kadar güzel bir tesadüf. Her yer profesyonel ışıklandırılmış ve ben sanki o ekiptenmişim gibi büyük bir rahatlıkla aydınlanmış her şeyi çekiyorum. Tutankamon hazinesi inanılmaz bir zarafetti. Bu hikayeyi hazineyi bulan büyük arkeoloğun son derece renkli kaleminden okumayı herkese tavsiye ederim. Biz de Remzi Kitabevi bu kitabı yayınladı. Tutankamon'un Mısır tarihinde zengin bir yeri yok. Eğer Osmanlı dönemini kıyaslarsak, Fetret devri gibi bir dönemde yaşadığı biliniyor. O tür bir karışıklıkta hükümdar olan bir firavundan kalanları gözlerken, bunun gerisinin nasıl bir zenginlik olduğunu düşünüyorsunuz. Tutankamon'un özelliği, yegane soyulmadan ele geçen mezar olması. Firavun mezarlarının daha krallıklar döneminde dara düşen firavunlar tarafından bile soyulduğu rivayet ediliyor. Dünya müzelerinde Mısır koleksiyonlarını özellikle British Museum ve Louvre'dan tanıyanlar Mısır'ın nasıl yağmalandığını bilirler. Ben New York Modern Sanat Müzesi'nde küçük bir piramidin binanın içinde yeniden kurulmuş halini gördüm. Kalanların arasında kendi kültürlerini tarif etmek, tanıtmak için yaptıkları o harikulade minyatür maketlerini bebekleri görüp de hayran olmamak mümkün mü? Minyatür maketler kadar Mısır tarihinin ve kültürünün açıklanması için en önemli kaynaklardan biri de şüphesiz hiyeroglif yazılar. Papirüs, Nil kıyılarında yetişen bir bitki. Kamış gibi süratle büyüyen, üçgen kesitli, uzun saplı bir bitki. Papirüs kağıdı bu bitkinin salatalık gibi soyulup sırayla yan yana birbirinin üstüne gelecek şekilde sıralanan kabuklarının kurutulmasından oluşuyor. Bu lifli yüzeyi havlu gibi bezlerle sıkıp suyunu çıkartıyorlar. Bugün Kahire'de, Sakkara'da, Giza civarında pek çok papirüs dükkanında bu eski malzemenin tekrar imal edilmesiyle resimler yapılıp satılıyor. Böyle bir yere girdiğinizde tüm resimler örnek olarak duvara asılmış. Üzerinde numara ve fiyatı var. İstediğinizde seçip size dağıtılmış kağıda yazıyorsunuz. Bankoda hepsinden doğaltılmış, depo edilmiş duruyor. Ayırıp size veriyorlar. Bunlar arasında kalite ve fiyat farkı da çarpıcı. Sokak aralarında bir Mısır poundunu alabileceğiniz bazıları lüks otellerin dükkanlarında 50 pound'a kadar yükselebiliyor. Bu enstitülerin en ünlüsü Profesör Hassan Ragab'ın yeri. Profesörün Nil üzerinde bir adası var. Düzeni, stüdyosu orada. İstediklerinizi akşam otele yolluyor. Pigment boyayla değil, bugünün grafik malzemeleriyle hatta serigraf bir kalıbı boyayanlar bile var. Ama her şeye rağmen Mısır'ı ziyaret edenler için hoş bir anı. Papirüs kağıdına hem yazı hem de resim yapılıyor. Mısır kültüründe katiplerin önemi ortada. Müzeler onların heykellerinden geçilmiyor. Mısır yazısı M.Ö. 3100 yıllarına tarihleniyor. Mısır yazısını 1799'da Napolyon'un askerlerinin bulduğu Rosetta taşından söküp çıkaran Jean-François Champollion. Yazı resim gibi her yeri bezemiş. Tüm heykellerde, tüm granit sütunlarda yazılara rastlanıyor. Mısır, kendini geleceğe taşıyan her şeyi yapmış. Eski krallıktan kalan o harikulade papirüs örnekleri Mısır Müzesi duvarlarını zenginleştiriyor. 27 Nisan 1993 Salı, Mısır. Kıhallili, Kahire'nin bizdeki kapalı çarşı örneğinde olduğu gibi büyük doğu çarşısı geleneğine uygun yeri. Kapalı çarşıda rastlayabileceğiniz çok şeye burada da rastlayabiliyorsunuz. Günlük kıyafetlerden rakkase aksesuarlarına, kuyumculardan antikacılara, kahvelerden restoranlara kadar bir büyük kent. Mısır, parfümün icat edildiği yer. %90'ı çöl olan bir ülkede, çiçeğe yaslı bir konunun ortaya çıkması yadırgatıcı bir çelişki. Ama Mısır'a can veren Nil'in kıyılarında her şeyi yetiştirmek mümkün. Üstelik hiç bulutsuz, yağmur yağmayan, çok uzun bir güneşli mevsim içinde. Hala parfüm endüstrisinin en önemli unsuru olan koku uzmanları kadrolarının büyük bölümünün yetiştiği yer yine Mısır. Çarşıda gezerken ayakçılar gelip, batıda dünyanın parası olan marka parfümleri size en olmaz ucuzlukta fiyatta teklif ediveriyorlar. Koku aynı ama dayanma kalitesi sanıyorum az, yani çabuk uçup gidiyor. Parfümcü dükkanları antik eczaneler gibi son derece eski üslupta ama özenle yapılmış dükkanlar. Birdenbire yüzyıllar öncesine dönüp geleneksel Mısır kibarlığıyla size bir parfüm satmaya uğraşan insanların arasında bir zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz. Kıhallili çarşısını görmeden Kahire'yi ve Mısır'ı anlamak mümkün değil. Buradaki canlılık ve cıvıltı sanki Mısır'ın özü. Kahire'nin eski kent çekirdeğinde geziyoruz. İbn Tulun cami Mezopotamya mimari geleneğinde olduğu gibi dışarıdan merdivenli döner bir kule halindeki özgün mimarisiyle ve taş avlunun sade süslemesiyle ilgi çekiyor. Sonra Sultan Hasan Camii'ne gittik. Sade Mısır geleneği içinde yine özgün bir yapı. Akşamüstü Mena House denilen Giza'daki Süveyş kanalının açılışı sırasında imparatorların, sultanların kalması için inşa edilmiş, bugün lüks bir otel olarak kullanılan saraya gittik. Bizim Çırağan veya Fas'taki Manumia gibi son derece lüks bir yer. Ve görüş perspektifinde piramitler uzanıyor. Piramitlerin dibinde turistleri gezdirmek için süslü develeriyle eşelenen deveciler. Arap atlarına binmiş, çevrede gezinen yine turistlerin silüetleri. Alçalan akşam güneşinin ışıklarına karışmış. Sonuç olarak Mısır'ı görün. Musa'nın doğduğu yeri, İsa'nın geliştiği, İslam'ın önemli bir merkezini, Kahire'yi, Lüksor'u, Asvan'ı, Abu Simbel'i, Sina'yı, Hurkuda'yı, Port Said'i, İskenderiye'yi. Evet, 50 yüzyılın hikayesini, Mısır'ı keşfedin. Filipinler, Manila, Gülten Dayıoğlu. Gülten Dayıoğlu. 1935 yılında Kütahya'da doğan Gülten Dayıoğlu, İstanbul Atatürk Kız Lisesi mezunu. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. Romanlar, öyküler, radyo ve televizyon oyunları yazan Dayıoğlu'nun eserlerinden bazıları şunlardır. Fadiş, Dört Kardeştiler, Yurdumu Özledim, Kaf Dağı'nın Ardına Yolculuk, Okyanuslar Ötesine Yolculuk, Mısır'a Yolculuk, Meksika'ya Yolculuk, Sekizinci Renk, Mo'nun Gizemi. Dayıoğlu, 37 yıldır sürdürdüğü yazın yaşamında 63 kitap yazmıştır. Bazı eserleri yabancı dillere çevrilmiştir. Bangkok'tan sonra Filipinlerin başkenti Manila'ya gidiyoruz. Burası da tam uzak doğu ama sık sık iç savaşlar patlak verdiğinden ülke düzensiz. Hatta tehlikeli. Rehber geceleri sokağa çıkmamamızı söylüyor. Soygun, vurkaç, cinayet yaygın diyor. Gerçekten otobüsle kenti gezerken hemen her yerde iç savaşın etkilerini görüyoruz. Sokaklarda duvarlara türlü sövgüler yazılmış. Başta saray olmak üzere birçok yapının camları kırık. Demir korkuluklar yerle bir edilmiş. Hele bir yoksullar semti var ki içler acısı. Eski devlet başkanı yabancılar görmesin diye bu semtin çevresine duvarlar çektirmiş. Otobüs yoksullar beldesinin birkaç sokağına girdi. İnsan olmaktan utandım. Kara gözlerini üstümüze dikmiş, aç, çıplak insanların yüzlerine bakamadım. Sanki durumlarından ben sorumluymuşum gibi olduğum yere büzülüp kaldım. Yarı çıplak çocuklar, çamurlar, çöp, pislik içinde debeleniyor.